Ayrım 42.
Güzel bir dilim sığır eti, patates, soğan ve bir düzine elma satın aldılar. Kentten çıkıp yakınlarda bir dere bulunduğunu gösteren çalılarla kaplı ağaçlık bir yere ulaştılar. Ağaçların yakınında kumluk bir yerde kamp durdular. Çevrede bol kuru odun vardı. Billy odun keser dal toplarken neşeyle ıslık çalıyordu. Kocasının keyfini hemen sezmekte usta olan Sakson, onun dudaklarından çıkan falsolu sesleri duyunca sevindi. Başladı kendi kendine gülümsemeye. Kumlara karışmış tahta parçalarını ayıkladı. Yemek masası işini görecek olan muşambayı ve örtüleri serdi. Bir kamp ateşinde yemek pişirme sanatı hakkında öğreneceği çok şey vardı. Önce şunu gördü. Bir ateşin yoğunluğu büyüklüğünden çok daha önemliydi. Kahve kaynayınca telvenin dibe çökmesi için birkaç damla soğuk su kattı. Kahve kabını soğumasın diye korların yanı başına koydu. Patatesleri, soğanları yuvarlak doğradı. Hepsini aynı tavada kızarttı. Billy'nin önüne koyacağı tavayı da üstünü örttü. Billy'nin pek sevdiği yöntemle, yani yağsız kızdırılmış tavada pişirdi eti. Bu hazırlıklar bitince Billy kahveleri doldururken Sakson eti böldü, sonra yeniden tavaya koyup ateşle iyice ısıttığı patateslerle soğanları da pay ederek dağıtım yaptı. Billy'nin keyfini diyecek yoktu. Son kahvesini de içip bir sigara sarmaya başlayınca "Daha ne isteriz?" diye haykırdı. "Bundan iyisi can sağlığı." Dirseği üzerine yaslanıp boylu boyunca uzanmıştı. Ateş alev alev yanıyor, Sakson'un yanaklarının rengine renk katıyordu. Düşün bir kere, analarımız, babalarımız yoldayken Kızılderililerden, yırtıcı hayvanlardan ve bir sürü şeyden korkmak durumundaydılar. Bir de bize bak, döşekte saklanmış tahta biti gibi güvenlik içindeyiz. Bak şu kuma, bundan daha iyi yatak olur mu? Kuş tüyü gibi yumuşacık. Ve sen öyle şirin görünüyorsun ki gözüme, şimdi seni gören 16 yaşından fazla yok der. Bahse girerim ki böyle der. Ya ormanda uyuyan güzel kız. Sakson ateşli gözlerle kocasına baktı. Başını çapkın bir hareketle eğdi, bembeyaz dişlerini göstererek güldü. Öyle mi küçük bey dedi. Eğer sigara içmekle uğraşmasaydınız size bir şey sorardım. Kumsalda uyuyan güzel oğlan. Acaba anneniz daha eve dönmediğinizi biliyor mu? Billy yapmacıklı bir ağır başlılıkla söze başladı. Bak sana bir sorum var izin verirsen. Seni incitmek istemem ama çok önemli bir şey var bilmek istediğim. Sakson bir süre bekledi. Boşuna bekledi. Billy'den ses çıkmadı. Hadi söylesene dedi. Neydi söyleyeceğin? Sana söyleyeceğim şuydu ki sırılsıkla maaşıyım sana Sakson. Ama bak, gece olmak üzere. Bizse her şeyden uzağız. Yani gerçekten biz evli miyiz, değil miyiz bunu bilmek isterdim. Gerçekten evliyiz. Niye sordun? Hiç, unutmuş gibiyim de. Biraz da sıkılmıştım. Anlarsın ya. Çünkü eğer evli olsaydık, görmüş olduğum terbiye gereği böyle bir yerde Sakson sert bir görünüşle. Peki yeter dedi. Şimdi hem zamanı hem yeri yarın sabah için yakacak odun toplamanın. Bu arada ben de bulaşıkları yıkar, mutfağı düzene korum. Billy sözünü dinlemek için ayağa kalktı ama gideceğini onu kucaklayıp göğsünün üzerinde sıktı. Tek sözcük söyleyemediler. Yalnız Billy yola koyulunca Sakson'un yüreği heyecanla pırpır ediyor, derin bir mutluluk çiçek açıyordu dudaklarında. Karanlık basmıştı. Önceleri belli belirsiz yıldızlar göz kırpıyordu. Sonra onlar da yok oldu. Kaliforniya'nın pastırma yazı başlıyordu. Hava ılıktı. Rüzgar yoktu. Ancak hafif bir serinlik duyuluyordu. Billy işini bitirip ateşin karşısında battaniyenin üzerine oturdu. Sanki yeni yaşamaya başlıyorum gibi bir duygu var içimde dedi Sakson. Auckland'de 10 yılda öğrendiklerimden daha çoğunu öğrendim bugün. Çiftçilik sandığımdan daha geniş bir konuymuş da haberim yok. Billy karşılık vermedi. Gözlerini ateşe dikmiş öyle duruyordu. Sakson kafasında bir şeyin kurcaladığını biliyordu. Bir sonuca ulaştığını görünce elini tutup sordu. Ne var Billy? Çiftliğimizi düşünüyordum. Bütün bu küçük rençlerde kötü sayılmaz. Yabancılar için iyi ama biz Amerikalılar engine meraklıyızdır. Karşıdaki tepeye bakarken bütün bu toprakların benim olduğunu düşünebilmeliyim. Tepenin gerisindeki toprakların ikinci tepeye kadar benim olduğunu, onun ardındaki arazinin de göz alabildiğine benim malım olduğunu düşünebilmeliyim. Bana ait olan kısraklarla Tayyar'ın bir derinin kıyısında otladıklarını, koştuklarını, çifte attıklarını bilmeliyim. At yetiştirmekte çok para var biliyorsun. Özellikle iri yük hayvanları birbirine uygun iğdiş atlar, çifti 1800 dolara gider. Böyle bir iklimde geniş, zengin otlaklar, bir de kötü havalar için bir barınaklar oldu mu başka bir şeye gerek yok. Daha önceden bunu hiç düşünmemiştim ama şimdi bu çiftlik tasarısı beni sarmaya başlıyor. Saxon coşmuştu. Kendisini ilgilendiren konuda yeni şeyler öğreniyordu. İşin hoş yanı Billy'den öğreniyordu. Dahası var, Billy de ilgileniyordu bu konularla, onu coşturmak için. Hazineden toprak alabilirsek atlara da her şeyde bol bol yer olur dedi. Elbette, evin çevresinde sebze ve meyve yetiştiririz, kümes hayvanları besleriz, Portugezlerin yaptığı gibi. Ama biz de atlar içinde yeterli yer bulunacak. Taylar pahalı değil mi Billy? Pek pahalıya gelmez bize, kaldırımlar çabuk yıprandırır atları. Ben damızlık kısraklarımı kente yıpranmış olanlar arasından seçeceğim. İşin bu yanını iyi bilirim ben. Onları mezatta satarlar. Bu hayvanlar kent sokaklarında işe yaramaz artık. Ama burada yıllarca iş görür daha. Uzun bir sessizlik oldu. Sönmek üzere olan ateşin içinde geleceğin çiftliğini görüyorlardı. Sonunda Billy düşlerden sıyrılıp çevresine bakındı. Ne kadar sessiz değil mi dedi. Sanki bir kara kediler toplantısındaymışız gibi. Oysa dünyanın en güzel iklimi var burada. Çocukken çok duymuşumdur babamdan Kaliforniya ikliminin övgüsünü. Bir kez doğuya gitmiş, bir yaz bir de kış geçirmişti. Bir daha oraya dönmeye tövbe etmişti. Annem iklim bakımından bu bölgenin işi olmadığını söylerdi. Çölleri, dağları aştıktan sonra buraya varınca kim bilir nasıl güzel bir yer göründü gözlerini. Süt ve bal ülkesi diyorlarmış buraya. Sidney'in dediğine göre toprak öylesine zenginmiş ki onu elle kazmak yetiyormuş. Her yer av hayvanı dolu diye ekledi Billy. Babamı evlatlık edinen Bay Roberts, St. Quentin'den Kolombiya Irmağı'na büyük baş hayvan götürmüş. Kendisine yardım eden 40 kişi varmış ama yola çıkarken barut ve tuzdan başka bir şey almamışlar. Avladıkları hayvanlarla beslenmişler. Alageyik doluymuş dağlar. Annem Santa Rosa dolaylarında rengi yeşil sürüleri görmüş. Bir gün oralara da gidelim Billy. Hep istemişimdir. Babamın delikanlılığında Sacramento'nun kuzeyindeki bir vadede dolu grizzly ayısı varmış. Onları tüfekle öldürmek için o araziye girermiş. Bu ayılara açık havada rastladılar mı? Babamla Meksikalılar onları at sırtında kovalarlar ve kementlerle yakalarlarmış. Babam derdi ki grizzlilerden korkmayan bir atın değeri 10 katı fazlaymış. Ya panterler? Yaşlılar onlara yaban kedisi de derlermiş. Haklısın, bir gün gidelim Santa Rosa'ya. Belki de kıyı bölgesindeki topraklar hoşumuza gitmez, serseriliği sürdürürüz. O arada ateş sönmüş, Saxon saçlarını tarayıp örmüştü. Yatmak için pek hazırlığa gerek yoktu. Birkaç dakika sonra battaniyelerin altında yan yana uzanmışlardı. Saxon gözlerini yumdu ama uykusu gelmedi. Tersine her zamankinden daha uyanıktı. İlk kez olarak yatıyordu açık havada. Ne kadar da iradesini kullansa kendini alıştıramıyordu bu tuhaf duruma. Ayrıca ayakları çok yürümekten sertleşmişti. Sonra altındaki kum hiç de yumuşak değildi ki buna çok şaştı. Bir saat geçti. Billy'nin uyuduğuna inanmış gibi yapıyordu ama uyumadığına emindi. Yanan bir dalın çatırdısı onu hoplattı. Billy de hafifçe kıpırdadı gibi. "Billy, uyanık mısın?" diye mırıldandı. Billy yavaşça. Evet dedi, uyanığım ve görüyorum ki altımızdaki kum çimentodan daha sert. Bu bana ders olsun. Ama kimin aklından geçerdi ki? İkisi de hafifçe yatış biçimini değiştirdiler. Kumun sinsi, sinir bozucu dokunuşundan kurtulmaya çalıştılar ama boşuna. Ansızın burku sesi gibi madeni bir gıcırtı Saxon'u hoplattı. Oralara saklanmış bir cırcır böceğiydi herhalde. Genç kadın birkaç dakika dayandı ama bili patladı. Neyse ne ama sinirlerimi bozmaya başladı. Sanırım çıngıraklı yılan değildir. Saxon sakin görünüyordu ama aslında hiç de öyle değildi. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bowman eczanesinin vitrininde 2 tane görmüştüm o yılanlardan. Biliyor musun Billy, ortası delik bir dişi var. Dişini etine geçirdiğimiz zehir o kanaldan vücuduna akıyor. Billy sırf gösteriş olmayan bir ürküntüyle gırırırır etti. %100 ölüm var ucunda. Herkes öyle söylüyor. Ancak bir bozko kurtarabilir paçayı. Bir panayırda gördüğü bir çığırtkanın sesini taklit ederek saksona bağırdı. Bosko onları çiğ çiğ yer. Bosko onları canlı canlı yutar. Evet ama Bosko'nun bütün yılanlarının zehir torbası çıkarılmıştı. Yani sanırım çıkarılmıştı. Her neyse uyuyamıyorum ya. Tuhaf. Şu sinir törpüsünün çenesini kapatmayı çok isterdim. Acaba gerçekten çıngıraklı yılan mı? Sakson. Yok canım diye kesip attı. Buna olanak yok. Bütün çıngıraklı yılanlar çok eskiden öldürülmüş. Kökleri kurutulmuş. Billy insafsız bir mantıkla diretti. Öyleyse Bosko nereden buldu o yılanları? Hem sen ne diye uyumuyorsun? Sanırım bütün bunlar benim için yenilik de ondan olacak. Şimdiye dek hiç kampta yaşamış değildi. Al benden de o kadar. Kamp yaşamı hoş bir şey. Tatlı bir eğlence sanırdım. Tanrı'nın cezası kumlarda yeniden dönerek derin derin iç geçirdi. Ama elinde sonunda alışacağımızı sanıyorum. Başkalarının yaptığını biz de yapabiliriz. Açık hava kampında yaşayan çok. Her şey yolunda. Burada özgür ve bağımsızız. Kira ödemek yok. Başımızda patron yok. Birdenbire susuverdi. Çalılıklar arasından zaman zaman bir hışırtı geliyordu. Nereden geldiğini anlamaya çalıştılar mı, ne sihirdir ne keramettir kesiliyordu ses. Tam dalacak gibi oluyorlardı. Haydi yine başlıyordu. Esrarlı bir iş. Sakson Billy'e sokularak düşüncesini söyledi. Sanki bir şey yerde sürüne sürüne bize doğru ilerliyormuş gibi. Yok canım. Billy bir tek avuntu buldu ona. Sanırım bir kızıl dereli olmaz. Uzun uzun esneyip kendini toparladı. Yuh bizi. Ayıp be. Korkacak ne var sanki. Eskiden öncü göçmenlerin neler çektiklerini bir düşün. Birkaç dakika sonra omuzları sarsılmaya başladı. Sakson sinirli sinirli güldüğünü anladım. Billy. Babam bana bir öykü anlatırdı. Onu anımsadım diye açıkladı. Susan Clehorn adında yaşlı bir kadın varmış. Oregon'un ilk öncülerinden biri. Kara Suzulu Suzan da derlermiş ona ama yaman nişancıymış. Bir seferinde onunla bulunduğu göçmenler Kızılderililerin saldırısına uğramış. Bütün arabalarını daire biçimine sokmuşlar, içine sığınmışlar. Arabaların ardında siperlenen göçmenler epey Kızılderili vurmuşlar, kalanlar da kaçmış. Beyazlar çok güçlüymüş arabanın çemberinin içinde. Kızılderililer onları çemberden dışarı çıkarıp kolayca avlamak için ne yapsalar beğenirsin. Bir gün önce başka bir kafileden tutsak aldıkları iki beyaz kızı getirmişler. Başlamışlar işkence yapmaya. Ateş menzilinin dışında ama herkesin görebileceği gibi yakınmışlar. Beyaz adamların işkence görüntüsüne dayanamayacaklarını, saklandıkları deliklerden fırlayacaklarını, dışarı çıkınca da tuzağa düşeceklerini hesaplıyorlarmış. Beyazların elinden bir şey gelemezmiş. Beyaz kızları kurtarmaya gitseler fareler gibi kıstırılacaklar, Kızılderililer onları ele geçirecekler, hepsini öldüreceklermiş. O zaman koca Suzan ne yapmış biliyor musun? Uzun namlulu bir kentaki tüfeği yapmış, namlusuna normalin 3 katı barut doldurmuş. Kızlara işkence eden iri yarı savaşçıya nişan almış, tetiği çekmiş. Silah öyle bir geri tepmiş ki kendisini kıç üstü yerde bulmuş. Düşerken domuzu çıkmış ve Oregon'a varıncaya dek omzunun ağrıdığından yakınmış. Ama iri yarı Kızılderili'yi de atalarının yanına göndermiş ya. Herif nasıl öldürüldüğünü anlayamamış bile. Ama sana anlatmak istediğim bu öykü değildi. Koca Suzan, John Barleycorn'u severmiş. Fırsat buldukça gırtlağına dek içine gömülürmüş. Oğulları, kızları, moru kocası çok dikkat ederlermiş ortalıkta John Barleycorn'u bırakmamak için. Yoksa hemen ele geçirirmiş. Ne ele geçirirmiş diye sordu Sakson. John Barcaylon'u. Ha sahi, sen bunun ne olduğunu bilmezsin. Çok eskiden viskiye verilen bir attır bu. Bir gün hep birlikte bir gezinti yapmaya karar vermişler. Oregon'a varmadan Bodega adında küçük bir kentte kalmışlar. Olay orada geçiyor. Koca Suzan, romatizma ağrılarının çok azlığını ileri sürerek geziye katılmayı kesinlikle geri çevirmiş. Ailesi hemen çakmış durumu. Evde 10 litrelik kocaman bir viski damacanası varmış. Peki demişler, istemiyorsan gelmesen otur evde. Ama evden ayrılmadan torunlarından birini bahçenin en büyük ağacının tepesine çıkarmışlar. Viski damacanasını yerden 20 metre yükseklikte bir dala asmışlar. Akşam eve dönünce bir de bakmışlar, Suzan mutfağın taşları üzerinde sızıp kalmış, kör kütük sarhoş. Billy anlatmasına bir süre ara verince Saxon çekine çekine bir düşünceleri sürdü. Belki de ağaca tırmanmıştır. Billy kahkahayı bastı. Bilemedin dedi. Banyo yapmak için kullanılan büyük bir leğeni götürüp ağacın dibine yerleştirmiş. Sonra gitmiş hurda bir silah indirmiş duvardan. Damacana paramparça oluncaya dek ateş etmiş. Sonra da oturmuş leğenin içine dolan viskiyi bir güzel içmiş. Saxon bir kez daha tam dalmak üzereydi ki aynı hışırtı yine duyuyordu. Daha yakından bu sefer. Sinirleri öylesine gergindi ki bir yırtıcı hayvanın gürültü etmemeye uğraşarak sürüne sürüne üzerlerine geldiğini seziyordu. Billy diye fısıldadı. Billy uyanık bir sesle. Evet duyuyorum diye karşılık verdi. Acaba bir panter mi? Yahut belki de bir yaban kedisi. Billy rahat bir soluk aldı.